Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Sesli Dergi'de dün aktarmaya başladığımız muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Muhabbet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki başlıklı yazının ikinci bölümünü paylaşacağız. Dün bu yazıyı aktarmaya başlamıştık ve programımızın süresi el vermediği için bugün kalan bölümünü aktaracağız demiştik ve bu bölümü de şimdi sizinle paylaşmaya başlıyoruz. Fiillerimizi, sözlerimizi ve işlerimizi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna muttali olsaydı sevinir miydi yoksa üzülür müydü diye muhasebe etmeliyiz. Seven sevdiğinin her şeyini sever. Onu tedavi ettiren şeylere dahi muhabbet duyar. Sevdiğinden bir hatıranın teberrüke vesile olacak eşyanın manasını ancak muhabbet ehli anlar. Bu hakikat etrafında sahabe-i kiram, Fahri Kainat Efendimizin hatıralarına da büyük hürmet ve muhabbet beslerlerdi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin altında oturduğu ağaçları sular, hayatta kalmalarını sağlar, onun geçtiği yollardan geçer, onun oturduğu yerde oturmaya çalışırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir saç teli, onun mübarek dudaklarının değdiği bir kase, onlar için muhteşem bir hatıraydı. Peygamber Efendimizin alnındaki saçları kesildiğinde, Halid bin Velid radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, alnının saçını bana ver. Bu hususta hiç kimseyi bana tercih etme. Anam babam sana feda olsun.'' diyerek yalvardı. Bu esnada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Halid bin Velid'in Uhud, Hendek ve Hudeybiye'de yaptıklarını düşünüyor, bir de o anki haline bakıyor ve hayretler içinde kalıyordu. Hazreti Halid, Allah Resulü'nün saçları kendisine verilince onları gözlerine sürdü ve sarığının ön kısmına yerleştirdi. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle daimi bir rabıta ve tedai halinde yaşadı. Bu sayede onun savaşta karşılaşıp da mağlup etmediği hiçbir topluluk yoktu. Nitekim Halid radıyallahu anh, ben onu başıma sarıp hangi tarafa yöneldimse orası fetholundu demiştir. Rivayet olunduğuna göre Halid radıyallahu anh, Yermük Savaşı'nda sarığını kaybetmişti. Askerlerine sarığın bulunmasını emretti. Fakat aramalarına rağmen bulamadılar. Hazreti Halid tekrar aramalarını emretti. Sonunda sarığı buldular. Baktılar ki gayet eski bir sarıkmış. Sahabi bu eski sarık için Halid radıyallahu anh'ın bu kadar ısrarına hayret etti. Bunun üzerine Halid radıyallahu anh şunları söyledi. Resulullah saçlarını kestirmişti. Ashab o saçları kapıştılar. Ben de saçından birkaç tel aldım ve bu sarığın içine koydum. Bu benim için öyle bir bereket oldu ki, onunla girdiğim bütün savaşlar zaferle neticelendi. Zaferlerimin sırrı benim Resulullah'a olan muhabbetimdir. İbn-i Sirin rahmetullahi aleyh anlatıyor. Tabiinin büyüklerinden Abide es-Selmaniye, biz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saçından var. Onu Enes radıyallahu anh'ın annesinden veya ehlinden temin etmiştik dedim. Büyük bir heyecanla, vallahi bende onun bir tek saçının bulunması benim için dünya ve içindekilerden daha sevimli ve kıymetlidir dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Beni Saide mahallesinde ashabıyla birlikte bulunurlarken, Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'a, ''Ey Sehl, bize su verir misin?'' buyurdu. Bunun üzerine o bir bardak su ikram etti. Sehl bu bardağı ömrü boyunca sakladı. Firas adlı bir sahabi vardı. O da Peygamber Efendimiz'e ait bir eşyaya sahip olmak istiyordu. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde önündeki bir tabaktan yemek yediğini gördü ve tabağı kendisine hediye etmesini rica etti. Kimsenin isteğini geri çevirmeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tabağı ona hediye etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh zaman zaman Firas'ın evine gider, "Hele şu mübarek tabağı bir getir," derdi. Habibullah Efendimiz'in mübarek ellerinin değdiği bu tabağı zemzemle doldurup kana kana içer, artan suları yüzüne gözüne serperdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sütü içtiği zaman içtiği kaptaki bakiyesinden diğer sahabilere de ikram ederler, hem içene feyiz aktarması olur hem de sütte bir bereketlenme meydana gelir ve hiç eksilmezdi. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir içecek getirilmişti. Ondan bir miktar içtiler. Bu esnada sağ tarafında bir çocuk, sol tarafındaysa ashabın büyüklerinden yaşlı kimseler oturuyorlardı. Efendimiz sağındaki çocuğa kabına erişilmez bir incelik ve nezaketle, "Müsaade eder misin? Bu içeceği evvela şu büyüklerine vereyim," buyurdular. O akıllı çocuk da herkesi şaşırtan şu büyük cevabı verdi: "Ya Resulallah, senden bana ikram olunan nasibimi hiç kimseye vermem." Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz mübarek ellerindeki içeceği o çocuğa verdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebedi aleme hicret ettiğinde ashab-ı kirama dünya zindan gibi görünmeye başladı. Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyhin anlattığına göre, babası Muhammed'in arkadaşlarından biri gözlerini kaybetmişti. Dostları onu ziyaret ettiler. Halbuki onun gözlerini yitirmekten dolayı bir derdi, üzüntüsü yoktu. Kendisini teselliye gelenlere şöyle cevap veriyordu: "Ben o gözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakmak için istiyordum. Onun vefatından sonra Yemen'deki Tübale beldesinin ceylanlarındaki en güzel gözlere sahip olsam yine de sevinmem." Hazreti Peygamber'in bu alemden ayrılışının hicranı ve yanışına dayanamayanlardan biri de Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'tı. Onun hicran ve ızdırabı o dereceye vardı ki, nihayet ellerini yüce dergaha mahzun bir gönülle açtı: "İlahi, artık benim gözlerimi âmâ kıl. Ben her şeyden çok sevdiğim peygamberimden sonra artık dünyada bir şey görmeyeyim," diye iltica etti ve oracıkta gözleri âmâ oldu. Seven sevdiğini görmek ister. Onu görme bahtiyarlığına erişen sahabenin hali bu olunca, sonraki asırlarda Efendimiz'i hiç görememiş peygamber aşıklarının tek tesellisi onu rüyada görebilmek olmuştur. Hilye-i Şerifeler okuyarak bu arzularına erişmeye çalışmışlardır. Bu iştiyakı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade buyurdular: "Ümmetim içinde beni en çok sevenlerden bir kısmı, benden sonra gelenler arasından olacak. Mallarını ve ailelerini feda pahasına beni görmeyi arzu edecekler." İşte Gazze, can ve mal Allah ve Resulünün yolunda feda ediliyor. Hazreti Peygamber buyurur: "Benim ümmetim bereketli bir yağmur gibidir. Başı mı, sonu mu hayırlıdır bilinmez." Halimizi mizan edelim. Acaba Allah yolunda bizim fedakarlıklarımız ne kadar? Acaba Gazzelilerle aynı cennette olabilecek miyiz? Sahabi efendilerimiz dünyaya, ten rahatına, makama, mevkiye, hiçbir şeye iltifat etmediler. Onların tek bir arzusu vardı: ahirette Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olabilmek. Selman-ı Farisi radıyallahu anha, "Sahabi Selman'ı arıyoruz," dediler. O ise büyük bir mahviyette şöyle dedi: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Onun meclisinde bulundum. Ancak Allah Resulü'nün asıl sahabisi onunla birlikte cennete girebilen kişidir. Onunla beraber olabilmek, onun bir müjdesine bende olabilmek için Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri 80 küsur yaşında İstanbul surlarına kadar geldi. İmam Nevevi, Peygamberimizin karpuzu nasıl yediğine dair malumat sahibi olamayınca ona karpuz yemek tatlı gelmedi. Peygamber Efendimiz'e ittiba edemeyeceği bir fiilin onun hayatında yeri yoktu. Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşını geçince artık yerin üstünde gezmeyi uygun görmedi. Yer altında bir çilehane hazırlayıp irşadına orada devam etti. Muhabbetin sahabe ve hak dostlarının gönül dünyalarındaki tesirine şu misal verilebilir. Bir mercek güneşten gelen ışık huzmelerini bir noktaya teksif eder ve onun altındaki çerçöpte yanıp kül olur. Tıpkı bunun gibi muhabbet de Allah ve Resulüne teksif edilince kalpte Allah ve Resulü dışındaki her şeyi yakar, kül eder. Yani bu aşk ateşiyle yananların gözünde dünya küçülür, ahirette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olabilmek ve Cenab-ı Hakk'ın cemalini temaşayla şereflenebilmek, o gönüllerdeki en yüksek gaye ve en büyük lezzet haline gelir. Aşk, ruhun ruha meclubiyetidir. Bedenin bedene meclubiyeti ise aşk değil, şehvettir. İnsandaki muhabbet istidadını israf etmemek, mecazi aşkları da ulvi ve hakiki aşka basamak eylemek lazımdır. Mesela Mecnun, Leyla'ya olan muhabbeti Mevla muhabbetine basamak eylemesi sayesinde Sevda Vadisi'nin mühim bir kahramanı haline gelmiştir. Eğer o Leyla'da takılıp kalsaydı, binlerce benzerinden biri olarak tarihe karışır giderdi. Allah aşkının, muhabbetullahın, haşyet ve takva ile ayrılmaz beraberliği gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetin ayrılmaz vasfı da ona hürmet ve tazimdir. Mescid-i Nebevi imamı ve bir mezhebin kurucusu olan İmam Malik rahmetullahi aleyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tam bir ittiba ve ona tam bir edep ve hürmetin vecidi içinde yaşardı. Medine-i Münevvere hudutları içinde hayvan üzerine binmezdi. Sebebini sual edenlere, ben Allah Resulü'nün ayağıyla bastığı bir yere bineğimin ayağını bastırmaktan haya ederim derdi. Medine dahilinde def-i hacete dahi çıkmadı. Medine hudutlarının dışına giderdi. Bir gün İmam Malik Hazretleri mihraptayken devrin halifesi Ebu Cafer Mansur mescide geldi. Bazı sualler sordu. Aralarında ilmi bir müzakere başladı. Ancak Ebu Cafer Mansur konuşmanın seyrine kapılıp sesini yükseltince İmam Malik Hazretleri, "Ey halife, burada sesini alçalt. Zira Allah'ın ihtarı senden daha faziletli insanlar üzerine indi." diye ikaz etti ve şu ayeti kerimeyi okudu. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygamberle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Şahit olduğu bu yüksek edep karşısında halife, ey imam! Dua ederken kıbleye mi yoksa Resulullah'a mı döneyim diye sordu. İmam Malik Hazretleri şöyle buyurdu. Yüzünü niye ondan çevireceksin ki? O senin ve ceddin Hazreti Adem'in kıyamete kadar Allah'a vesilesidir. Bilakis sen Peygamber Efendimiz'e yönel ve onun şefaatini iste ki Allah Teala da onu sana şefaatçi kılsın. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e edep ve hürmetin en güzel tezahürleri ise ecdadımızda temaşa edilir. Mesela Osmanlı'nın son devrinde Yeşil Kubbe yenilendi. Mimar ve ustalar Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhaniyetini rahatsız etmemek için hiç dünya kelamı konuşmadılar. Bana tuğlayı uzat yerine Allah ve benzeri zikirlerle anlaştılar. Bu tamirde vazifeliler, Ravza-i Mutahhara'da her taşı abdestli olarak ve besmele ile yerine koydular. Yine bu tamir esnasında gürültü çıkarmasın diye çekiçlerine keçe bağladılar. Keza hiçbir Osmanlı padişahı, Medine-i Münevvere'de yaşayan herhangi bir şahıstan gelen mektubu tahtında oturarak dinlememiş, mutlaka ayağa kalkmış ve o mektubun geldiği mekana ihtiram göstermiştir. Öyle ki Abdülaziz Han bir gün hasta yatağındayken kendisine mektuplar arz ediliyordu. Sıra Medine'den gönderilen mektuplara gelince, "Beni ayağa kaldırın." demiş, iki kişinin kollarında doğrulmuş vaziyette kendisine mektup okunmuştur. Şair Nabi Hicaz yolculuğu esnasında ayağını Ravza'ya doğru uzatan bir nadanın halinden müteessir olmuş ve şu mısraları söylemişti. "Sakın terki edepten kuy-i mahbubi hudadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu." Yani Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ve onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın makamı ve beldesi olan bu yerde edebe riayetsizlikten sakın. Murat-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha, metaf-ı kutsiyandır, vusegâh-ı enbiyadır bu. Ey Nabi! Bu dergaha edep kaidelerine uyarak gir. Burası meleklerin etrafında pervane olduğu ve peygamberlerin eşiğini öptüğü mübarek bir makamdır. Sultan 1. Ahmet Han kendi camisini 6 minareli yaptırınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hürmeten Mescid-i Nebevi'ye bir minare daha ilave ettirmiştir. Peygamber aşığı bu sultan, Resulullah'ın mescidindeki kandillerde zeytinyağının yanması muvafık değildir. Temsilen güllerin şahı olan Efendimizin ravzasına gül yakışır diyerek Ravza-i Mutahhara'nın kandillerinde yakılmak üzere gül yağı vakfetmiştir. Bu peygamber aşığı padişah sarığının içinde Peygamber Efendimizin ayak izi maketini taşırdı. Bunu şu kıtayla da ifade etmiştir. "Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Rasulün, gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmeda, durma yüzün sür kademine o gülün." Dünya Müslümanlarının Harameyn'e rahat ve güvenli bir şekilde gidip gelmelerini temin için, Hicaz demir yolu hattını inşa ettiren 2. Abdülhamid Han da bu demir yolunun istasyonlarının Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin seferlerinde dinlendiği noktalara yapılmasını emretmiş, böylece demir yollarını bile bir muhabbet akışı içinde Medine'ye ulaştırmıştı. Medine istasyonuysa Ravza'nın çok yakınına inşa edilmemiş, mekan itibarıyla meydana gelebilecek gürültü ve dikkatsizlikle Fahri Kainat Efendimizin ruhaniyeti rahatsız olmasın diye 2 kilometre kadar uzağına inşa edilmiştir. Fahri Kainat Efendimiz'e muhabbet bir iman şartıdır. Müslümanlığımızın icabıdır. Efendimiz'e muhabbet ve hürmette bizim ölçümüz sahabe ve hak dostları olmalıdır. Nadanlar, gafiller, ona salatü selam getirmeyi haşa lüzumsuz addeden modernistler, ona hürmetimizi ifade eden sıfatları akademiye aykırı bulan cahil bilgiçler, bir mümin için asla ölçü değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, "İnsin ve cinnin isyankârları hariç bütün mahlukat beni tanır." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle cemadat ve sair mahlukat arasındaki muhabbet akışı. Hazreti Ali radıyallahu anh naklediyor. "Biz Resulullah'la beraber Mekke'de yürürken Peygamber Efendimizle karşılaşan bütün dağlar, ağaçlar Esselamu aleyke ya Resulallah diyordu. Peygamberimiz buyuruyor, Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz. Peygamber Efendimiz Allah'ın sevgilisi, kainat onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı. Bu sebeple Cenab-ı Hak çeşitli misallerle hayvanat, nebatat ve hatta cemadat aleminden Peygamberimizi tanıyan, seven ve ona hasret duyan varlıkları misal verdi ki akıl ve gönül sahibi insanlar ibret alsınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyan mahlukatın içinde Efendimizin devesi Adba da vardı. Kadı İyaz, Şifai Şerif'te bu devenin Efendimizin vefatından sonra yemeği içmeyi bıraktığını ve kendisini sahralara vurarak üzüntüsünden vefat ettiğini bildiriyor. Sahiplerinden eziyet gören ve hırçınlaşan develer Peygamber Efendimiz'i görünce sakinleşmişler ve dertlerini ona şikayet etmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahlukata şefkat ve muhabbetini sayısız misalle göstermiştir. Cahiliyede canlı hayvanlar ok atışına hedef yapılırdı. Efendimiz bunu yasakladı. Süt veren deve ve benzerlerini sağanların eziyet vermemek için tırnaklarını kesmelerini ve sütün tamamını sağmayıp yavrusuna da ayırmalarını emretmişti. Yavrularını emziren bir kelbi rahatsız etmemek için ordunun güzergahını değiştirdi. Kuş yuvasından yavrularını alanları ikaz etti. Yakılmış bir karınca yuvası görünce çok üzüldü ve bunun ağır bir günah olduğunu bildirdi. Vardıkları yere geldikleri halde binekleri üstünde konuşmaya dalanları dahi ikaz etti. Ağacı sertçe silkeleyen bir bedeviye de böyle yapmaması gerektiğini öğretti. Bahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyan ve seven mahlukatın içinde bir hurma kütüğü de vardı. Bahri Kainat Efendimiz Mescid-i Nebevi'de hutbelerini bir hurma kütüğünün üzerine çıkarak verirdi. Daha sonra cemaat fazlalaştı. Bir minber yapıldı. Hurma kütüğü kenara kondu. Bunun üzerine bu hurma direği sahabe efendilerimizin işiteceği şekilde ayrılıktan inledi. Hazreti Mevlana bu ibretamiz hadiseyi temsili bir şekilde yani hurma direğinin lisanı haline tercüman olarak şöyle anlatır. Hannane direği, Aziz Peygamber Efendimizin ayrılığından ötürü duyan ve düşünen bir varlık gibi inledi, feryat etti. Öyle ki mescitte hazır bulunan genç, ihtiyar, herkes bu inilti ve feryadı duydu. Cansız bir direğin böyle inleyip feryat etmesine ashab-ı kiram hayret ettiler. Peygamber Efendimiz inleyen direğe sordu. Ey direk, ne istiyorsun? Şöyle cevap verdi. Senin ayrılığın yüzünden canım kan kesildi. Hutbe esnasında bana dayanırdın. Şimdi beni bıraktın, minberin üstüne çıktın. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona şöyle dedi. Ey sırrı bahtına yoldaş olan güzel ağaç! Söyle ne istersin? Dilersen seni yemişlerle dolu bir hurma fidanı yapsınlar da doğudakiler de batıdakiler de senin hurmanı yesinler. Yahut da ahirette ve cennette Hakk'ın seni bir selvi haline getirmesini ve terü taze, ölümsüz bir halde kalmayı mı istersin? Direkt şöyle cevap verdi. Ya Resulallah, ben baki olanı isterim. Ey gafil, bunu duy da bari bir ağaçtan aşağı kalma. Hurma kütüğü nasıl irfan sahibi oldu ve inledi? Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden ayrı düştüğü için inleyen Hannane direğini okşadı. Sen ey insan, bir ağaçtan daha aşağı değilsin. Hannane direği ol da sen de bu ayrılıktan hasretler içinde inle. Ya Rabbi, senden senin muhabbetini niyaz ediyoruz. Seni seven ve senin de sevgine en yüksek derecede mazhar olan Habibinin sevgisini niyaz ediyoruz. Yine senden bizi senin sevgine eriştirecek, senin muhabbetine yaklaştıracak amellerin sevgisini niyaz ediyoruz. Nasip ve müyesser eyle. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam dün aktarmaya başladığımız yazının ikinci bölümünü paylaştık. Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2024 sayısında yer alıyordu bu yazı. Kıssalardan Hisseler bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Muhabbet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 2 başlıklı yazının kalan bölümünü bugün Sesli Dergi'de sizinle paylaşma imkanı bulduk ve bu yazıyı tamamlamış olduk. Evet, böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.